Ayrım 7. Tanrı Nil kıyısında öldü. Naval Al-Sadavi. Sayfa 65. Metvalli yukarıda kıyıda belirdi. Ay ışığı bedenine oranla çok büyük olan kafasını aydınlatıyordu. Küçücük gözleri şiş yüzüne gömülmüştü. İnce burnunun altından etli dudakları fırlıyordu. Alt dudağı çenesine sarkmıştı. Ağız boşluğu görünüyor ve buradan uzun sakalına durmaksızın salya akıyordu. Köyün çocukları onu gördükleri yerde peşine düşerler ve koro halinde bağırışırlardı. İşte deli gidiyor. Bazen içlerinden biri ardından bir taş fırlatır ya da galebeyasını çekerdi. Onlara hiç aldırmadan ağzından salyalar akıtarak ve serseri bir köpek gibi topallayarak yoluna devam ederdi. Yollarda dolaşırken evlere ve gelip geçene nemli gözlerinde donuk, boş bir bakışla dik dik bakardı. Gün sona erdiğinde mezarlığın yakınında kıyıya oturur, başını ve tüm bedenini kaşır ve bitlerini kırardı. Köyden kadınlar yanından gelip geçerken kucağına yarım ekmek, bir mısır koçanı ya da birkaç dut atarlardı. Hatta bazıları ona dokunur ve "beni bir oku, Şeyh Metvalli" derlerdi. O zaman bir an için kaşınmayı ve bitlenmeyi bırakır, ellerini kadına uzatır, omuzlarına, eline ya da bacağına dokunarak salyası siyah sakalında sallanırken birkaç anlaşılmaz söz gevelerdi. Kötürüm bir kadının ona dokununca iyileştiği ve bir körün gözlerini açtığı söylenirdi. O Allah'ın sevgili kuluydu, hastalıklardan anlıyor ve gelecekle ilgili sırları çözebiliyordu. Allah yarattıklarının en zayıflarını hayırlı işler için seçtiğinden ona bu gücü vermişti. Bu nedenle ona Şeyh Metvalli diyorlardı. Köyün berberi Hacı İsmail ona cinli derdi. Polis şefi Şeyh Zahran ise bitli, çocuklar ise ona Deli Metvalli adını takmışlardı. Mezarlıkta ölülerin ruhuna Kur'an okuyan Şeyh Osman'ın oğluydu. Ama Şeyh Osman ölmüştü ve ona havı dökülmüş kaftanından, sarığından, boş bir ekmek sepetinden ve kapağı paralanmış, aşınmış bir Kur'an'dan başka bir şey bırakmamıştı. Şimdi hiç de başkaları tarafından izlendiği zamanki kadar aksamıyordu. Bakışları görülmemiş biçimde sakindi. Arada bir dikkatle çevresine bakınıyordu. Artık alt dudağı sarkmıyor ve ağzından salyası akmıyordu. Bu anda köyden hiç kimse onu tanıyamazdı. Bir harmani ile örtülmüş kıyıda yatan cesede yaklaştı. Biraz ötesinde yere çöktü ve karnı üzerinde sürünmeye başladı. Ayaklarına ulaştığında harmaniyi kaldırarak başına altını soktu ve kendisini onun bacak ve uylukları üzerinden yavaşça yukarı çekti. Polis şefi o anda gözlerini açmış olsaydı bile dikkatini çekecek hiçbir tuhaflık göremeyecekti. Harmani hala cesedin üzerinde örtülüydü ve o hafif harekete, dalgayı andırır belli belirsiz kalkış ve inişe pekala rüzgar neden olabilirdi. Ve polis şefinin aklına başka bir şey de gelmezdi. Ne onun ne de şurada burada, özellikle de canlılar tarafından ölüler için ayrılmış yerlerde kol gezen kötü ruhların. Çünkü sonuçta orada kıyıda yatan yalnızca tüm canlılığını yitirmiş bir bedendi ve her şeye saldıran kurtlar dışında bir ölü kimin ilgisini çekerdi? Oysa Metvalli yıllardır ölüler arasında bir kurt gibi yaşıyordu. Tanrı'nın günü köyün en ucunda Nil'in kıyısında aynı yere oturur ve güneş ufukta kaybolana dek beklerdi. Sonra ayağa kalkar, topallayarak bayırdan aşağı iner ve yavaş yavaş mezarlığa giderek ölülerin arasında bir yere yatağını yapardı. Yatmadan önce mezarlar arasında dolaşır ve arada bir eğilerek yerden ölülerin akrabalarının düşürdükleri ekmek ve çörek kırıntılarını toplardı. Bunları yedikten sonra huzurunu kaçıran bir şey varmışçasına daha bir süre gözüne uyku girmezdi. Birden ayağa fırlayarak doğruca mezarlardan birine yönelirdi. Bu seçimde ona çok iyi bildiği belli bir koku yol gösterirdi. Bu kokuyu uzaktan bile alır ve diğer kokulardan hemen ayırt ederdi. Bu henüz toprağa verilmiş etin, yeni ölmüş bir bedenindeki ılık kanın ve canlı hücrelerin kokusuydu. Uzun, güçlü parmaklarıyla toprağı hızla kazmaya başlardı. Tırnakları toprağa gömülü bir et parçasını eşeleyip çıkaran bir kedinin tırnakları kadar keskin ve sivriydi. Bu işi sürekli yinelemekten alışkanlık kazanmış elleri beyaz kefeni çekip çıkarır, sıkıca dürer ve ertesi sabah henüz herkes uykudayken yeniden kazıp çıkarmak üzere toprağa gömerdi. Bu iş bitince ölünün henüz ılık bedenine yönelirdi. Ölü kadınsa boylu boyunca üzerine uzanırdı. Erkekse onu yüzük oyun çevirir, üzerine uzanarak makadına dayanırdı. Ertesi sabah Metvalli Kafr Elten'de görünmezdi. Kimse onu aramaz, kimse nerelerde olduğunu merak etmezdi. O ise komşu köylerden birinde Alram'la ya da Bahut'ta haftalık pazarın kurulduğu işlek bir sokakta oturur ve birkaç metrelik kirli beyaz bir bezi satmaya çalışırdı. Bu bezin daha birkaç saat önce kefen olduğu kimsenin aklına bile gelmezdi. Araba kornasını keskin keskin öttürerek ardında bir toz bulutu, bir alay çocuk ve birkaç başıboş köpekle köye geldi. İçinden dört adam indi. Aralarında elinde çantasıyla bir hasta bakıcı ve kayışını çekiştirip duran bir köpekle bir polis vardı. Diğer adamlar oraya buraya koşturuyor, meraklı kalabalığın yaklaşmasını engelliyor ya da sopalarını çocukların popolarına indiriyorlardı. Tüm Kafr Elten sakinleri kıyıda toplanmıştı. Erkekler galabeya giymişti ve ellerinde sopalar vardı. Kadınlar siyah örtülerine bürünmüşlerdi. Sinekler burunları akan çıplak çocukların yüzlerine konuyordu. Üç kişi dışında herkes oradaydı. Zakeya her zamanki gibi kulübesinin tozlu kapısına çömelmişti. Zeynep de yanında oturuyordu. İkisi de susmuş ve öfkeli, adeta meydan okuyan bakışlarını sokağa dikmişti. Kafravi biraz uzakta, saklandığı köyün bitimindeki mısır tarlasında çömelmiş bekliyordu. Seslerin yaklaştığını, köpeğin havlamalarını duydu. Kendisini bulduklarını anladı. Bu yüzden tarladan çıkarak bayıra tırmandı. Çocuklar onu fark ettiler ve bağırışmaya başladılar. Kafravi, Kafravi, art sıra koşuyorlardı. Ancak o daha hızlıydı ve nehre ulaştı. Kızgın kızgın kayışını çekiştiren ve polisi peşinden sürükleyen köpek üzerine saldırmadan kendini suya attı. Neden kaçtığını ve nereye gittiğini bilmiyordu. Kendisine korku veren bir şeyden olabildiğince uzaklaşmak, nereye gittiğini bilmeden yalnızca kaçmak istiyordu. Mandanın yanında yattığı andan bedeninin soğuk suya çarptığı ana dek olanları bilmiyordu. Suyun şıpırtısını duydu ve birinin hızla peşinden yüzdüğünü ve giderek kendisine yaklaştığını anladı. Kollarını ve bacaklarını savuruyor ve sanki orada güvende olacakmış gibi gözlerini karşı kıyıdan ayırmıyordu. Karşı kıyıda Kafr Elten muhtarının portakal bahçelerinin bulunduğunu unutmuştu. Nehir kıyısına toplanan köy halkı geride duruyordu. Önlerine köpekli polis, polis şefi ve birkaç köy ve ilçe polisinden oluşan bir grup üşüşmüştü. Gözlerini iki yüzücüye dikmişlerdi. Bir yarıştaki izleyiciler gibi heyecanlıydılar ve kimin kazanacağını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Aralarındaki mesafe arttığında köylüler Kafravi'nin polisin elinden kurtulacağını umarak için için seviniyorlardı. İçgüdüleri onlara Kafravi'nin katil ya da suçlu olmadığını söylüyordu. Tüm polislerden ve köpeklerinden, tüm subaylardan, tüm kanun adamlarından ve hükümetten nefret ediyorlardı. Bu köylülerin hükümete duydukları çok eskilere dayanan bastırılmış bir nefretti. Çoğunlukla neden böyle olduğunu anlamasalar bile kesinlikle hep kurbanın kendileri olduğunu ve sömürüldüklerini biliyorlardı. Subay olayı büyük bir soğukkanlılıkla izliyor, arada bir sanki önemli bir randevusu varmış ve bu işi bir an önce bitirmek istermiş gibi saatine bakıyordu. Köpek de olanlara pek aldırmıyor gibiydi. Güneşte keyifle uzanmış, uzun zamandır pek fırsat bulamamış gibi doğanın güzelliklerinin tadını çıkarıyordu. Yalnızca polis şefi sinirli görünüyordu. İki yüzücü arasındaki mesafe azaldığında yüreklendirici bir sesle bağırıyordu. "Aferin Bayumi!" Sesi Bayumi'nin kulaklarında borazan sesi gibi yankılanıyor ve onu daha hızlı yüzmeye heveslendiriyordu. Bunu neden yaptığını kendisi de bilmiyordu. Bu hayvanı yakalamakla görevliydi. Hepsi bu. Gerisini düşünmek istemiyordu. Adamı tutuklama emrini aldığında ok gibi peşine düşmüştü. Kafravi olduğu gibi çırılçıplak sudan kıyıya fırladı ve portakal bahçesinde oradan oraya koşmaya başladı. Bayumi hemen ardındaydı. Ve o da çuval gibi bir iç gömleği dışında çıplaktı. Uzun boylu ve güçlü bir adamdı. Yüzü granit gibi sertti. Bu bir polisin ne sevinç, ne keder, ne korku, ne de umut ifade eden yüzüydü. Hiçbir duygu ve düşünce ele vermeyen bir yüz. Çünkü bunlar çoktan geriye bir şey kalmamacasına bastırılmıştı. Tunçtan bir yüz, ya da evdekilere dışarıda rahatlarını kaçıracak birinin olduğunu duyuran bakır kapı tokmakları gibi bir ruhsuz yüzdü. Bedeni de sert ve bakır gibiydi ve hiç değişmeyen düzenli, canlı hareketlerle koşar, yüzer ve yürürdü. Hiç insan yanı yokmuşçasına yorulmak bilmez ve dayanıklıydı. Sanki etten kemikten değil de bir robot gibi demir menteşe ve parçalardan yapılmıştı. Kafravi bir ağacın arkasına saklandı. Bayumi'nin kendisine doğru geldiğini gördü ve ne insana ne de şeytana, ne canlıya ne de ölüye benzeyen, insan kılığında kötü bir ruh görmüşçesine müthiş bir korkuya kapıldı. Korku çok soğuk bir dalga gibi onu sardı. Artık bedeni denetimden çıkmıştı. Ne yaptığını bilmeden ağaçların arkasına saklanıyor ya da aralarında dolanıyordu. Çünkü bu korkunç gölge, idam anına kadar hiç durmadan ilerleyen bir saatin ibreleri gibi ne yavaş ne de hızlı mekanik hareketlerle kendisini kovalıyordu. Çelik el kolunu kavradığında zamanının dolduğunu anladı ve sakin, alçak bir sesle "Vallahi Allah'tan başka Tanrı yoktur" dedi. Sonra gözleri karardı ve artık hiçbir şey duymaz ve görmez oldu. Bu karanlığın içinde artık hiçbir şey kımıldamıyordu. Sanki yaşamı birden sona ermiş ve göçüp gitmesi gereken an gelmişti. Yeniden kendine gelip duymaya ve görmeye başladığında şaşkınlıkla çevresine bakındı. Gözlerini dikmiş, kendisine bakan insanlarla dolu büyük bir odadaydı. Karşısında yüksek bir masanın ardında 3 adam oturuyordu. Adamlardan biri elleriyle heyecanlı hareketler yapıyor ve kendisine tehdit dolu bakışlar fırlatıyordu. Yeniden çevresine bakındı ve olup biteni anlamaya çalıştı. Birden çivi gibi sivri bir parmak omzuna saplandı ve kulağına ince sert bir ses geldi. "Duymadın mı? Neden yanıt vermiyorsun?" Kafravi ağzını açtı ve "Bana mı söylüyorsunuz?" dedi. İnce sert ses yeniden haykırdı. "Evet, uyuyor musun yahu? Uyan ve zat-ı hallerinin sorularını yanıtla." Kafravi zat-ı hallerinin kim olduğunu bilmiyordu. Nerede olduğunu da çıkaramıyordu. Kafr Elten'de olmadığı kesindi. Belki başka bir köydeydi. Hatta belki de başka bir dünyada. Buraya nasıl geldiğini bir türlü akla almıyordu. Birden birinin öfkeli bir sesle "Adın ne?" dediğini duydu. Kafravi yanıtını verdi. Öfkeli ses yeniden duyuldu. "Yaşın?" Bir an duraladı, sonra yanıtladı. 40 ya da 50. Oradakilerin güldüğünü duydu. Nedenini anlayamadı. Öfkeli ses tekrar konuştu. "Elvoy'u öldürmekle suçlanıyorsun ve sözü döndürüp dolandırmak yerine itiraf etsen daha iyi olur." "Neyi itiraf edeyim?" diye sordu. "Elvoy'u öldürdüğünü." "Elvoy'u öldürmedim ki. Elvoy iyi bir adamdı." Ses konuşmayı sürdürdü. "Kızın Nefisa'nın ırzına geçenin Elvoy olduğunu bilmiyor muydun?" "Bunu duymuştum." "Peki bunu duyduktan sonra onu öldürmek istemedin mi?" "Hayır." "Neden?" "Hiç aklıma gelmedi. Namusu lekelenmiş bir erkek için normal bir şey mi bu?" "Bilmem ki," yanıtını verdi Kafravi. Ses giderek daha öfkeli bir hal alıyordu. "Bu doğal mı?" "Doğal ne demek?" Yeniden gülüşmeler duydu ve şaşkınlıkla arkasına baktı. İnsanlar ikide bir niye gülüyorlardı? Belki de kendisiyle ilgili değildi. Ses sormayı sürdürdü. "Neden o cuma günü köyün tüm erkekleri gibi camiye namaza gitmeyip tarlada kaldın?" "Nefisa gittiğinden beri namaza gitmiyorum." "Neden?" "Nefisa varken ben namaza gidince o mandanın yanında kalırdı." "Elvao'nun köyün tüm erkeklerinin aksine cumaları camiye gitmediğini bilmiyor muydun?" "Evet." "Biliyor muydun, bilmiyor muydun?" "Evet, biliyordum. Elvao'nun camiye gitmediğini herkes bilirdi." "Neden?" "Nedenini bilmiyorum. Annesinin dedesi Kıpti olduğu için derler ama nedenini ancak Allah bilir." Ses sinsice sordu. "Elvao'dan hoşlanmaz mıydın?" "Hayır. Onun gibi bir adamın Allah'ın emrettiği gibi günlük namazını kılması gerektiği kanısında değil miydin?" "Elvao iyi bir adamdı," yanıtını verdi Kafravi. "Namazın insanı günahtan koruduğunu bilmiyor musun?" "Evet, bunu bize Şeyh Hamzavi hep söylemiştir." "Ve Elvao kızının ırzına geçerek büyük bir günah işledi." "Öyle söylediler." "Yani tüm olanlardan sonra hala onu öldürmek istemediğinde ısrar mı ediyorsun?" "Hayır, onu öldürmek istemedim." "Peki niye onu öldürmek istemedin?" "Elvao iyi bir adamdı," diye yineledi Kafravi. Ve ses inatla sormayı sürdürdü. "Ya namusun, kendi namusun ve ailenin namusu senin için hiç önemli değil mi?" Kafravi bir an sustu, sonra yanıt verdi. "Elbette." Ses hiç de gizlemediği bir memnunlukla ve bu yüzden Elva'yı öldürdün dedi. Ama ben onu öldürmedim ki. Ses yeniden büyük bir öfkeyle çınladı. Peki seni niye cesedin yanında buldular? Kafravi sustu, anımsamaya çalışıyordu ama belleği bomboştu. Yanıt vermedi. Öfkeli ses sorup duruyordu. Peki niçin kaçtın? Neden kaçmak istedin? Köpekten korktum. Köpeğin köydeki onca adam arasından neden özellikle seni seçtiğini biliyor musun? Hayır, bunu köpek bilir. Gülüşmeleri duyarak şaşkınlıkla arkasına döndü. İnsanlar yine neye gülüyorlardı? Şimdi ses öfkeden çılgın gibiydi. Beni kandırmaya çalışma, en iyisi itiraf et. Seni neyin beklediğini biliyor musun? Hayır dedi Kafravi. Kahkahalar yeniden kulaklarında çınladı. Gözlerinden şaşkınlık okunuyordu. Hemen ardından çelik gibi bir elin kolunu kavradığını ve kendisini uzun karanlık koridorlardan geçirdiğini hissetti. Gözlerini kapadı ve mırıldandı. Yemin ederim ki Allah'tan başka Tanrı yoktur. 7. ayrımın sonu. Sayfa 74.